بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل نور سورة سندا الله نور السماوات والأرض الله göklerin ve yerin nurudur buyuruyor. Bu ayet zordur. Tefsiri zor bir ayettir. Allah'ın göklerin ve yerin nuru olması. Aslında Allah'la ilgili tüm ayetler zordur yani. Çünkü Allah'ı anlamak çok zordur. Tamamen anlamak da mümkün değildir. Allah'ı tam anlamak için Allah olmak lazım. O da mümkün olmadığından insan Rabbini tam anlayamaz. İnsanın zekası, kalbi buna uygun değildir. Ama anlamamız gerektiği kadarıyla Allah bize anlatıyor. Demek ki daha fazlası bizim için lazım değil. Çünkü bize verilen görev yeryüzünün Allah'ın halifesi olma görevidir. Bunun için de gerekli olduğu kadar veriliyor. Ne kadar bilgi lazımsa marifetullah'la ilgili veriliyor. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali sanki içinde bir çera bulunan bir hücredir. O çera bir sırça yani kandil içerisindedir. O kandil de sanki bir inci gibi parıldayan bir yıldızdır. Ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de yani doğuya da batıya da nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan zeytinden tutuşturulup yakılır. Onun yağı kendisine bir ateş dokunmasa da hemen hemen ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu nuruna kavuşturur. Allah insanlar için meseller yani misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Şimdi bu ayete göre Allah göklerin ve yerin nuru. Ve onun nurunun misali de neymiş? Buyuruyor ki sanki içinde bir çıra bulunan bir hücredir. Şimdi bu ayette üç tane kelime geçer. Yani mişkat, misbah ve züccace. Hani eski evlerde duvarlarda böyle bir oyuk olurdu. Onun gibi sanki onun içerisinde o oyuğa konulmuş bir lamba, bir gaz lambası gibi. Bir gaz lambasının içerisinde yağ var ya da gaz yağı. İki, o ateşin tutuşturulduğu kısım. Üç, fanusu, camı. Ve bir de o oyuk bulunduğu yer, mekan. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali yani bütün gökler ve yer nurunu Allah'tan alır yani. Allah'ın bir başka ayette Allah'ın nur vermediğini nuru yoktur buyuruyor. Çünkü bütün kainattaki nur Allah'tandır. Bütün kainattaki hem ışık, tabi nur deyince ışık değil ama ışık da bir nurdur. Ama bütün nurlar içine almaz ve ışık kelimesi nuru tam ifade etmez. Kısır kalır. Işık kelimesi kısırdır yani. Nuru ifade edecek kadar geniş bir kelime değildir. Mesela nurlu bir insan denir, ışıklı bir insan denmesi komik olur yani. Demek ki bazı cümlelerde uygun düşerken bazı cümlelerde uygun düşmez. Nur yerine ışık kullanamayız. Peki o zaman nurun tam Türkçesi yok yani. Bulunamıyor. Yani zaten bir dil başka bir dile tam tercüme edilemez ki. Yani böyle kelimeler çoktur. Bir dilde onun ifade ettiği manayı tamamen başka bir dilde ifade eden bir kelime bulunamayabilir. Allah göklerin ve yerin nurudur. O halde bütün nur, bütün hayır ve bütün ışık Allah'tandır. demek insandan değil yani. İnsanın nuru demek ki kendinden değil. Ve kainattaki bütün nur ve bütün hayırlı şeyler hepsi Allah'tandır. Demek ki şer insanın nefsinden, şeytandan kaynaklanır. Allah yaratır sadece ama esas isteyen insan veya şeytandır. Şimdi bu ayette mişkat yani hücre bir misal veriliyor. Yani insanın nuru nasıl oluyor? Nur nereden geliyor? Nasıl nurlanıyor? Nuru ziyadeleştiren, güçlendiren nedir? İnsan nurunu arttıran nedir? Yağ nedir? Yanan kısım nedir? O cam nedir? İnsanda bunlar nedir yani? Mişkat hücre yani vücut. Mesela nuru hikem şikayet diyor. Onun nurunun misali hücre gibi. Yani bir vücut gibi. Onun içerisinde bir misbah var. Bir lamba. Vücudun içerisinde bir lamba var. Bu lamba yani kalp. Yani vücut var. Vücudun içerisinde bir lamba var. Kalp. O kalpten nur fışkırır. Demek ki kandil yani ışık demek ki nurdur yani. O züccace dedi yani cam demek züccace Arapçadan. O cam tabi kasıt cam değil. O camdan kasıt kandil yani. Ve ondan da kasıt nur. Yani o ateşin çıktığı yer. Bu nereden alıyor enerjisini? İçindeki yağdan alıyor. Yağ bitse ateş de söner. Peki bu yağ nedir? Buyuruyor ki o yağ ateş dokunmasa da sanki yanacak gibidir. Elektriğe de işaret ediyor bu ayet aynı zamanda ama konumuzun dışında o. Yani ateş dokunmasa bile normalde mesela eski hani gaz lambalar ateş de yakılır değil mi? Ateş dokunmasa bile sanki yanacak. Sanki ışık verecek. Lambaya işaret ediyor sanki. Lamba çünkü ateşsiz yanıyor. Ve o yağ nedir? Diyor ki bir ne doğuya ne de batıya nispeti olmayan yani bağlılığı olmayan ne doğuya bağlıdır ve ne de batıya mübarek bir zeytin ağacından tutuşturulur. Ayet de müteşabih noktalar çoktur. Anlamak zordur. Ama ne doğuya ne de batıya nispeti olmayan derken la şarkıya ve la garbiye meselesi var ya hani ne doğu ve ne de batı. Ne sosyalizm ne kapitalizm. Ne falan ne filan. Bütün ideolojiler hepsini red. Demek ki o yağ benzin yani işin benzini o. O yağ olmasa o kandilin bir görev yapması mümkün değil. Demek yağ lazım. O yağ nedir işte? Zeytin ağacından diyor. Zeytin yağı yani. Ne doğuya ve ne de batıya diyor mensup değildir. Yani ne doğu milletlerinin ne de batı milletlerinin ideolojisi değil. Ve mübarektir diyor. Yani Allah'tan gelmedir. İşte O yağ İslam şeriatı olmuş oluyor. Onu, yani demek ki İslam şeriatını, yani İslam hükümleri yaşamadan benzin alamıyor insan ve kalbindeki o nur gerçekleşmiyor. Kalbindeki nurun ziyadeleşmesi İslam şeriatını yaşamasıyla mümkün oluyor. Buna göre o yağ İslam şeriatı olmuş oluyor. Benzin. O ne kadar yaşarsa insan o kadar nuru artıyor. Bunu şunun için de belirtmemiz lazım. Mesela bazı insanlar bizim artık biz şeriatı açtık. Açtık. Biz tarikata yükseldik. Hatta hakikate yükseldik. Şeriat at kademe içindir. Yani biz onu geçtik artık o mertebeleri gibi düşünmelerinin yanlışlığını ayetten öğreniyoruz. Yani sen eğer nur istiyorsan benzin alman gerekiyorsa bir kere bu işin benzini İslami hükümlerdir yani. Yani İslami hükümlere uymadan o kalbin nurlanması, ateşin tutuşturulması mümkün değil. O halde ya İslam şeriatı, yani İslami hükümler, bütün hükümler, Kur'an'daki hükümler olmuş oluyor. Züccace nur, yani kandil. Önce şöyle söyleyelim, ya da Mişkat hücre ve insan vücudu. O lambanın bulunacağı yer. Lamba, yani misbah, kalp. O vücudun içerisinde bir kalp var. Ve bu kalpten nur fışkıracak. Ve bu nurun da fışkırabilmesi ve artabilmesi için yağa ihtiyacı var. Bu yağ da İslam şeriatı olmuş oluyor. Dolayısıyla yani İslam yaşamayan bir insan istediği kadar yalan söylesin, onda nur yoktur. Allah Azze ve Celle o kandildeki lambanın yakıldığını söylüyor. Müminin kalbindeki nur, yani mübarek bir ağaçtan meydana gelmiş olan yağı kullanıyor. Demek ki insanlar İslami hükümleri yaşamadıkları müddetçe o nura ulaşmaları da mümkün olmayacaktır. Bunu peşinden herkesin bilmesi lazımdır. Yani şeriat önemli değil, hakikat önemlidir falan filan. Sanki şeriatla hakikat sanki zıtmış birbirine. Yahut da işte üst makamlara çıkanlar sanki şeriat kısmından sorumlu değilmiş gibi. Böyle konuşamazlar. O halde böyle konuşmuş olanlar sadece sapıklıklarını ilan etmiş olurlar. Başka bir şey değil. Onlarda nur diye bir şey yoktur. Mesela ateşle yağ birleşmeden ışık vermiyor. Ateş yakacak, ateşi değireceksiniz ve yağ olacak ki yanacak, ışık olacak. Demek ki Kur'an ve iman nuru aynı şekilde bir arada olacak. Yani Kur'an'ın bir nuru var, İslam şeriatı, yağ, benzin. O var ama yanında iman olacak ki ikisinin birleşmesiyle nur ortaya çıkacak ve insan ondan istifade edebilecek. Ayette buyuruyor ki devamında, o kandil o evlerde yakılır ki Allah'ı onların yüce tanımasına ve içlerinde adının anılmasına izin vermiştir. Yani öyle evlerde var ki bu kandil, Allah'ın adının anılmasına izin verilmiş olan yerlerde, yani mescitlerde. Allah'ın adının anıldığı her yerde, tabi hasreten de mescitlerde. O halde böylesi kalbe ulaşmış kimselerin ekseriyetle yeri mescitler olmuş oluyor yani. Yani Allah'ın zikredildiği, Allah'a secde edildiği mekanlar da bu tür insanları, yani Allah'ın nuruyla nurlanmış insanları bulmak oralarda daha fazla olacaktır denilmek isteniliyor. Tabi aynı zamanda bu yalnız mescitlerde değil tabi ki, yani Allah'a hizmet eden bütün evlerde. Çünkü Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam'a hitaben buyuruyor ki وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَ, evlerinizi mescitleştirin, o hale getirin. Demek ki yani evlerimiz de mescit olmalı ve olabiliyor. Allah'ın adının anıldığı bütün evlerde demek ki bu tür insanlar olabilir. Yani mesela bir evde Allah anılıyorsa demek ki orada yetişen çocuklarda da öyle insanları görme imkanı olduğu için, Allah'ı anan ana babayı görünce çocuklarda da o tür haller zuhur edecektir. Yani bu gibi hallere sahip olanlar daha ziyade mescitleşmiş evlerde veya mescitlerde görülürler. Bu noktadan sonra ben daha evvel aslında söylemem gereken bir şey farkına vardım, unutmuşum. Şimdi size Seyr ilallah'ın iki tane rüknü olduğunu söylemiştik. Kitapta iki tane rüknünden bahsediyor. İlim ve zikir. Allah'a doğru yürüyüş ilim ve zikirle oluyor, olur demişti. Bu tasavvufta böyle kabul ediliyor. Saitava da bunu bu şekilde kaydetmiş. Bana kalırsa buna bir tane daha ilave etmek lazım. Yani seyir ilallah'ın rüknü üçtür desek doğrudur. Çünkü açıklayacağım, bunlardan üçüncüsü de cihattır. Hatta diyebilirim ki bu üçüncüsü olmaksızın seyir tamamlanmaz. Hatta belki mümkün değildir. Veya diğer yolla, diğer iki yolla seyir ilallah çok uzundur. Uzun yoldur ve çok insanın ömrü buna yetmez. İlimle ve zikirle seyri gerçekleştiremeyenler çoktur. İlim sahibidir, aynı zamanda zikir de etmektedir ama halen de seyr ilallah'ı gerçekleştirememiştir. Bir şeyler eksik kalmaktadır sürekli. Nasıl ki şimdi rükün nedir yani? Rükün bir şeyin olmazları, yani olmazsa olmazları. Şimdi seyr ilallah için ilim olmazsa olmaz, anlattık. Çünkü insan sapabilir. Bu yola girmiş bir insanın o yolda istikameti tutturabilmesi, hem de o istikamet üzere kalabilmesi ancak ilimle mümkün yani. Ama yalnız ilim yetmiyor, bir de zikir lazım dedik yanında. İlim yolu gösteriyor, zikirse gıda oluyor, azık oluyor. Yani ilim mesela diyelim ki pusula gibi yol gösteriyor, harita gibi yol gösteriyor ama buna bir de benzin lazım yani. Zikir de o benzin. Fakat nasıl ki yalnız ilim yetmiyor, zikir lazım. Yalnız zikir yetmiyor, ilim de lazım. Yalnız ilim olursa, zikir olmazsa benzini biter. Yalnız zikir olursa, ilim olmazsa sapar. İkisi de olsa hal oluyor mu mesela? Bakıyoruz. Mesela diyelim ki bir insanda hem ilim var hem zikir var. Ama seyr ilallah'ta gerçekleşmiş gibi bir hal de yok. Demek ki diyorum ben, bir şey eksik kalmış. Demek ki rükün iki tane değil. Şimdi mesela bir insan diyelim ki namaz kılıyor. Kıyamda duruyor. Rükû yapıyor. Mesela secde yapmıyor. Sen bakıyorsun şöyle, ya bu işte bir eksiklik var. Hani bunda bir şey eksik, acaba neresi eksik filan. Ha anne, bunu secdeyi yapmadı bu adam. Ha, aynı onun gibi. Şimdi mesela adamda ilim var, zikir var. Ama bakıyorsun seyir ilallahı gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş gibi bir hali yok. Ha, demek ki bu bir rüknü yapmıyor. Ya bu o zaman, hani rükün iki taneyse o zaman bu adamda tam olması lazım. Halbuki tam görünmüyor. Demek ki bir rükün eksik. Ben diyorum ki işte o cihattır. Cihat etmezse hem nefisle cihat hem kafirlerle cihat. Her ikisi de. Yani seyir ilallah'ta nefisle cihat olmayacak mı? Olacak. Dolayısıyla bunun rüknü, rükünlerinden birisi cihat olarak kabul edilmeli. Ve bu tasavvuftaki şu anda görmüş olduğumuz bir takım arızaları da giderecektir. Bu insanlardaki büyük bir çoğunluğunda cihat ruhunun olmamasının bir sebebi de seyir ilallah'ın iki tane rüknü olduğunu düşünmeleri, böyle kitaplarda böyle yazılmış olması, üçüncüsünün cihat olduğunu yazılmamış olması, bu da bir sebep olmuştur. Mesela üçüncü rükün olarak cihadı kabul etseler, o zaman bunu da böyle konuşsalar, ilim lazım, zikir lazım, cihat lazım deseler, o zaman cihattan bahsedenlerden de böyle gıcık almazlar. Ve cihat da yaparlar ve şuurlu olurlar, kafiri sevmezler, Müslümanları severler. Onun için cihadı üçüncü rükün olarak görmeliyiz diyorum ben. Bir de ilim ve zikir uzun yoldan götürüyor. Bence cihat kestirmeden götürüyor. Ve cihat ile nefsi terbiye ve seyir ile Allah'ın gerçekleşmesi, hem Allah'a yaklaşmak hem de nefsi terbiye etmek, bu olayın gerçekleşmesi cihatla gerçekçi bir yolla olmaktadır ve de kısa yoldan olmaktadır. Suni bir yol değildir. Gerçekçi bir yoldur. Faaliyet yapıyor, yoruluyor, başına belalar geliyor, başına ağrılar giriyor, yoruluyor ve bu arada Allah'a doğru seyir yapıyor aslında. Allah yolunda mesela koşturan, yorulan bir insan Allah'a doğru seyir yapmıyorsa kim yapıyor? Bir kenarda oturan, Allah Allah diyen, Allah'a doğru seyir yapıyor da Allah için mücadele veren nasıl seyir yapıyor sayılamaz. Evet.
Söylenmiş olduğumuz sözlerle ilgili olarak Kur'an'da öncülerden bahsediyoruz. Bunlar örnek olabilir mi? Yani daha hızlı bir şekilde Allah'a yaklaştırılmış olanlardan bahsediyoruz.
Evet.
Sevgili Allah, daha benzer, yani daha hızlı arkasına gidiyor. Dediniz ya.
Şimdi tabii öncülük konusu daha ayrı bir konu. Yani öncüler elbette ki bu seyir ilallahın da ötesinde mukarrabun makamına ulaşıyorlar. Vessabikûne sâbikûn ulaikel mukarrabun fî cennâtin na'îm buyuruyor. Yani normal cennetlikler var, ashabul meymene. Cehennemlikler var, ashabul meş'eme. Bir de es-sâbikûn, öncülük yapanlar. Bunlar mukarreb, Allah'a yaklaştırılmış olanlar. Bu daha yüksek bir makam. Öncülük yapan, mesela her cihad eden öncü değildir. Ama o da seyir yapıyor. Yani cihad yapan herkes, samimi ise yani, cihad yapan herkes Allah'a doğru seyir yapıyor. Ama bunların içerisinde bir de önde gidenler, onlar mukarreb oluyor. Çünkü her cihad eden önde gidemez ki, değil mi? O zordur yani. Dolayısıyla her cihat eden seyri yapıyor ama önde gidenler bir de mukarreb makamına ulaşıyorlar. Yani hepsi de öncü olmasa bile gene seyir yapıyorlar demek istiyorum. Yani sen dediğin öncü, yani mesela öncü değilse bir insan, ha bu seyir ilallah yapmıyor mu? O ayette işte öncülerden çünkü bahsediyor. Hayır efendim, her cihat eden, her mücahit seyir yapıyor. Allah'a doğru yürüyor. Neye doğru yürüyor? Ya şeytana doğru mu yürüyor? Yani Allah için cihat yapıyor. Ama öncü olamamıştır. Öncü de olsaydı mukarrabundan olacaktı. Olmasa bile yine de seyri gerçekleştirenlerden kabul edilmelidir. Bir insan bir kenarda oturup Allah Allah Allah diyor, bu seyir ilallah yapıyor da Allah Allah diyerek savaşan nasıl seyir ilallah yapmıyor? Nasıl böyle bir şey olabilir yani? Canın ortaya koyan, malın ortaya koyan seyir ilallah yapmıyor da Allah Allah diyen, kolayı tercih eden mi yapmış sayılacak? Böyle bir şey olamaz. Yani mutasavvıflar, hakiki mutasavvıflar bana hak verir. Ama hakiki olmayanlar hak vermiyorsa kendileri bilir. Ben diyorum ki cihat adamı kestirme yoldan götürür ve adamı, nefsini de ıslah eder, Allah'a doğru da yaklaştırır. Maksat da bu değil mi kardeşim? Nefsi terbiye etmek, Allah'a yaklaşmak. Bu değil mi? Vuslata ulaşmak, Allah'a ulaşmak. Öbürleri suni yollardır. Bir kenara çekilmek ile bu şekilde Allah'a ulaşmak, bu suni bir yoldur. Allah için terleyen, Allah için yorulan, Allah için uykusuz kalan bir insan bir bakıma ruhbanlaşıyor. Peygamberimiz de buyuruyor, İslam'da ruhbanlık yok, cihat var. Bizim ruhbanlığımız diyor nedir? Cihattır diyor. O tarzda bir ruhbanlık yok diyor Hristiyanlarınki gibi. Bizimki diyor cihat tarzında bir ruhbanlıktır. Yani biz bu yola gireriz, Allah yolunda koştururken aç kalırız, susuz kalırız, yıkanamayız. Zaten ruhbanlık da budur. Az yemek, az uyumak, uykusuz kalmak, hasta olmak. Budur ruhbanlık. Doğru düzgün yıkanmamak, taşta toprakta yatmak, kalkmak. Biz diyor hakiki ruhbanız diyor yani. Ruhbanlığın doğrusu budur diyor. Öbürü diyor suni yoldur. Yani faydasızdır. Biz ise diyor Allah yolunda koşturarak aynı makama hızlı yoldan, kestirme yoldan ve gerçekçi olarak ulaşıyoruz. Böyle suni yola kendi kendimize zulmetmiyoruz. Yemek bulduk mu yiyoruz. Ama zaten uğraşmaktan, cihad etmekten yemek bulamıyor peygamber. Yiyemiyor, ruhban da olmuş oluyor aynı zamanda. Su buldu mu banyosunu yapıyor. Ama zaten su her zaman bulamıyor. Savaşta ömrü cihatla geçiyor. Dolayısıyla belki toz toprak içinde yaşıyor. Zaten ruhbanlaşmış oluyor. Ama güzel bir ruhbanlık. Öbürü gibi sahte değil. Şimdi mesela bir insan malın Allah yolunda veremiyorsa bu seyir ilallah yapamıyor demektir. Şimdi şeyh ne diyor? Şeyh diyor ki oğlum malını vermelisin. Cömert olmak lazım. Cimri olmak iyi değil diyor. Cemaat ne diyor? Faaliyet yapan bir cemaat. Diyor ki para ver. Lafı uzatma diyor. Para ver. Para lazım diyor. Şeyh diyor oğlum kibirli olmak iyi bir şey değil. Mütevazi olmak lazım. Mütevazi olun diyor. Cemaat diyor şurayı süpür. İş var diyor. Burayı birisi yapacak bu işi yani. Süpür şuraları. Şeyh diyor cemaat yaptırıyor. Çünkü faaliyet var. Bir sürü iş var. Dolayısıyla da hareketin içerisinde nefisler de terbiye oluyor. Cömertleşiyor, tevazu sahibi oluyor vesaire vesaire. Bu şekilde Allah'a doğru da yürüyüşü gerçekleştiriyor. Onun için cihat ile seyir ilallah tamamlanır. İlim de lazım, zikir de lazım, cihat da lazım. Bunu bu şekilde ortaya koymak lazım. Aksi halde cihata karşı soğuk veya hatta kötü bakış devam edecektir ehl-i tarikin içerisinde. Halbuki bunu seyr-i ilallah'ın rüknü olarak görseler bu kafayı bırakırlar.
Bu seyr-i ilallah süreci içerisinde hani bu ilim ve zikir diyoruz ya, o zaman bunu gündeme getirdiği süreçte toplum zaten cihatla iç içe yaşıyorsa, cihat ihtiyacı duyulmayan bir toplumda böyle bir şey dile getirmiş olabilir mi? Yani bugünkü süreçte toplumun cihata ihtiyacı var. Ama o günkü süreçte zaten toplum cihatla iç içe yaşıyor ve buna da nefsini yetmesi için ilim ve zikir ihtiyacı olarak görüyor.
Yani mümkün. Onu o zaman niye öyle ifade etmişler? Yani cihadı niye bunun içerisine koymamışlar? Çeşitli şekillerde açıklama yapılabilir ama sonuçta biz bunun gerekli olduğunu görüyoruz. Bu olmayınca ilim olsa da zikir olsa da insanın seyrinin gerçekleşmediğini, kemale ermediğini, çilekeş olmadıkça insanın Allah'a doğru mesafe alamadığını, hatta Allah'tan da hatta bazen uzaklaştığını, kendini Allah'a yaklaşmış zannederken aslında ağanın vacibini yerine getirmediğinden dolayı Allah'tan uzaklaştığını görüyoruz. Zamanında bunu niye öyle ifade etmemişler? Ayrıca açıklanabilir ama şu da bir gerçek ki geçmişte mutasavvıflar bunu yapıyordu yani. Cihad ediyorlardı. Bir cihad haberi geldiğinde en evvel onlar önde gidiyorlardı. Yani onlar bunu yapıyordu zaten yani.
Aslı olana cihat bünyesi hazırlık olmasından dolayı gerekli olan ilmi ve de zikir faaliyetlerinden sonra zaten cihada hazırlık olmasından dolayı mı acaba müfredatlarına anladılar tasavvuf?
Ya onların hayatında var cihat. Hayatlarında vardı da yani bunu böyle rükün olarak görmeyip de belki yani bir şart olarak görme, belki yani bir hani müstahap bir şey gibi görme, yani seyir ilallahı ilim ve zikirle de belki de sağlayabiliriz, yani herkes cihat edemeyebilir gibi görme olabilir. Her neyse, sonuçta üçüncüsünün de olması gerekiyor. İbn-i Ata diyor ki ahvalin varidatı değişik olduğundan İbadetler, amellerin de çeşitleri değişiktir. Yani insanın farklı gıdalara ihtiyacı vardır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle namaz emretmiş, zekatı emretmiş, orucu emretmiş. Çünkü hepsine ihtiyaç var. Her birisi bir yerimizi tamamlıyor. Yani seyr-i ilallah elbette ki her şeyi yaptığın zaman gerçekleşiyor. Yani Subhanallah dediğin zaman kalbinin bir tarafı ıslah oluyor. Allah'ın sonsuz kudretini, gücünü hatırlıyorsun. La ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başka bir ilahın olmadığını, her biri bir yeri tedavi ediyor. Şirkten uzaklaştırıyor. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dediğin zaman o Kur'an'daki peygambere itaati, peygamberi sevmeyi emreden ayetleri gerçekleştiriyor. Peygambere salatu selam getirmek tabii ki insanın bu yönünü güçlendiriyor. Yani zaten Kur'an da bunu emrediyor, yani peygambere salatu selam getirin. İnnallaha ve melekatehu yusallun ale'n-nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime. Allah ve melekleri peygambere salatu selam getiriyorlar. Ey müminler siz de getirin. Yani her birisi bir tarafı tamir ediyor. O yüzden ahvalin varidatı, yani kalbe gelen feyizler, manalar, bunlar farklı farklı olduğundan dolayı ibadetler de farklı farklıdır. Yani her bir ibadet bir hal kazandırır kişiye ve her bir ibadet bir lezzeti tattırır, bir manaya ulaştırır. Varidat. Bir manayı tatmanı sağlar. Yani mesela meyvelerin da çok olması veya işte yiyecekler diyelim, yiyeceklerin çok olması, insan mesela her birinde ayrı bir lezzet alıyor. Böylece Allah'ın sonsuz kudretini de anlamış oluyor. Allah ne kadar çeşit çeşit yaratabiliyor. Rengi, şekli, kokusu, her şeyi farklı, tadı da farklı farklı. Böylece insan bunları gördükçe aslında kudretullah'ı anlıyor. İşte bu zikir çeşitleri, Subhanallah, La ilahe illallah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed vesaire, bunların hepsi ya da namaz veya zekat veya cihat, her birisi bir yeri tedavi ediyor. Bir, ikincisi bir tadı tatmamızı sağlıyor. Bir lezzeti, hatta mesela bazen diyelim ki bir şey çiğken tadı başka, pişti mi tadı başka. Böylece Allah Azze ve Celle yani bize çeşitli tatları tattırmak istemiş yani. İbadetleri çeşitlendirmek suretiyle. Çeşitli ibadetler çeşitli tatları tattırıyor bize. Ve her bir amel kalpte bir hal meydana getiriyor. Namaz ayrı bir hal, kıyam hatta ayrı bir hal, rükû ayrı bir hal, secde ayrı bir hal meydana getiriyor. Yani mesela kulun Rabbin en yakın olduğu yer nere? Secde mesela. Demek ki orası daha da yaklaştırıyor. Her bir ayrı haller meydana getiriyor. Yani abdest ayrı bir hal meydana getiriyor. Namaz ayrı, oruç ayrı, her biri ayrı. İşte bütün bunlar, biri A vitamini, biri B vitamini, biri C vitamini misali. Demek hepsine de ihtiyaç var. Çünkü sağlıklı insan nasıl insandır? Tüm vitaminleri alan insandır. Bunların içerisinde cihat da vardır. O da bir ibadettir. Demek ki insanın cihadı da tatmaya ihtiyacı var. Cihadı tatmamış olan insanların cihatla ilgili ayetleri anlaması mümkün değildir. İnsan diyelim ki zikirden bir lezzet almıyor. Bırakması gerekir mi? Yani lezzet alıncaya kadar devam mı etmesi gerekir? Yoksa lezzet alamıyorum, böyle zorlarsam daha da beter olurum. Bende bir takım psikolojik sorunlar meydana getirebilir. Deyip de mesela bırakması mı iyidir? Teslim olması mı? Yoksa ısrarla devam etmesi mi? Kendini iflas ettirmeyecek kadar, mahvetmeyecek kadar inatçı olmalı. Kaldırabileceği kadar inatçı olmalı. Çünkü teslim olursa insan, yani madem ki ben bir lezzet almıyorum, o halde zikir yapmama da gerek yok derse, bu şeytandandır, şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Şeytan zikri insanı bıraktırmak için böyle söyler. Sen zaten bir lezzet almıyorsun, İyisi mi bırak. O zaman biz mesela namazdan da bir lezzet almayabiliriz. Namaz da mı kılmayacağız? Yani yalnızca sünnet olan, nafile ibadet olan zikirden değil, farz ibadetlerden de insan lezzet alamayabilir. Namaz kılarken mesela aklı başka bir yerde olduğunda mesela namaz kılmamalı mıdır? Gene kılacak. Yani ben madem ki şunu yaptığım zaman çok hoşuma gitmiyor, o halde yapmayayım. Hayır. Öyle olursa asla o hastalık geçmez. Üzerine gitmek zorundasın. Yani hastalığın iyileşmesi kolay değildir. İbn Ata diyor ki lezzet almasan da devam et. İleride diyor alırsın yani. Mesela Peygamberimiz Kur'an okurken ağlayın diyor. Ağlayamıyorsanız ağlamayın, bırakın okumayın demiyor. Ne diyor? Devam edin, ağlamaya çalışın diyor. Yani madem ki zevk alarak okuyamıyorsun, O halde okuma, tamam bırak sonra okursun demiyor. Ağlamaya çalıştı, mücadele et diyor yani. Zamanla diyor yani nefis ona alışır. O özelliği kazanmaya başlar. Kalp yumuşamaya başlar yani.
Bu biraz önceki anlatmış olduğumuz şey. Mesela bazı insanlar bir sohbet dersine katılıyor ya da sohbet yapıyor. Diyor ki ben bu dinlediğim sohbetten faydalanamıyorum, yaşayamıyorum. O zaman ben bu sohbete gittim diyor. Aynı mani, değil mi?
Evet, şeytan. Şeytanın sağdan yaklaşması yani. Sohbete gitmek zorundasın, lezzet almasan bile. Çünkü bir kere İslam cemaatinin içerisinde bulunmak zorundasın. Kenarda kalamazsın. İkincisi, ne kadar da olsa insan bir şeyler alır. Tamamen sıfır olmaz. Üçüncüsü, insan gitmezse daha kötüye gider. Sohbetler, ibadetler terk ederse daha kötüye gider. En azından o sohbetler, ibadetler insanı yerinde tutar. Daha aşağılara düşmesini engeller hiç olmasa. Yani şeytan insanı uzaklaştırmak için böyle vesveseler verir. Madem ki bir şey almıyoruz, o hale gitmene de gerek yok gibi. Halbuki bu onun sağdan yaklaşmasıdır. Biliyor ki sen gitmediğin zaman daha beter olacaksın ve sana daha çok hakim olabilecek. Onu çok iyi bildiği için öncelikle bunu ilk basamağa uzak tutmak. Uzak tutuyor, ondan sonra da tam hakim olacak yani. Çünkü cemaatin içerisinde kaldığı müddetçe insan, şeytan ona tam hakim olamaz. Sahabeden mesela birçokları demişler ki bize Kur'an'dan evvel iman verilirdi. Yani Kur'an'dan bile evvel iman nasıl oluyor? Kainat kitabını okuyor, tefekkür ediyor, düşünüyor ve kalbine iman yavaş yavaş girmeye başlıyor. Ondan sonra imana ulaştıktan sonra Kur'an okuduğu zaman daha iyi anlıyor. Yani demek ki Kur'an'ı daha iyi anlayabilmek için de önce bir iman lazım. Peki iman etmeden Kur'an nasıl okuyacak bu adam? Yani nasıl böyle bir istek duyacak? Yani Kur'an'dan evvel iman nasıl olacak? Evet. Bu insan sürekli olarak tefekkür ve tezekkür. Allah'ı kainatta görecek, tefekkür edecek ve Allah'ı zikredecek. Yani tefekkür ve tezekkür. Allah'ı anmak ve Allah'ı hatırlamak. Bunun sonucunda insan imana ulaşıyor. Ondan sonra imanla Kur'an okuduğu zaman Kur'an'ı anlıyor. Yoksa mesela birçok insan Kur'an'ı direkt olarak okumaya başladığı zaman bir şey de anlamıyor. Niye mesela bir ayet icabında bir insanı canını bile feda etmesini sağlıyor da malını feda ettiriyor, canını feda ettiriyor, hayatını değiştiriyor. Mesela bütün önceki alışkanlıklarını bırakmasını sağlıyor ama başka bir insanı bütün Kur'an bile öyle bir tesir üzerinde uyandırmıyor. Birisinin bir ayet hayatını değiştirirken öbürünün bütün 6000 küsur ayet hayatının zerresini değiştirmiyor. Aynı ayet. Demek ki bu işin sırlarından birisi sahabeden gelen bu rivayet yani. Kur'an'dan bile evvel imanın verilmesi. Tefekkür ediyor, tezekkür ediyor, düşünüyor, taşınıyor, zikrediyor. Kalbine Allah giriyor. O zaman işte kitabı okuduğu zaman anlıyor. Demek işin sırrı burasıdır. Her zaman söylüyoruz mesela bazı ayetler kafirlerin küfrünü arttırırken bazılarının imanını arttırıyor. Bu neye benzer? Mesela diyelim ki yemek bazı insanları daha beter hasta ederken bazı insanları sağlıklı olmasını sağlar, güçlü olmasını sağlar. Yemek aynı yemek. Çünkü ama birinin midesi bozuk. Midesi bozuk olan insan yemek yemeye kalkarsa daha da bozulur yani midesi. Mideyi tedavi etmek lazım. Ondan sonra yemek yemek lazım. O zaman o yemek faydalı oluyor. Yoksa kusuyor adam. Yemeği yiyor, daha beter oluyor da bir de kusuyor yani. İşte aynı şekilde bazı insanlar ayetleri okuyor ama kusuyor. Faydalı olmuyor ona. Ama bir başkası o ayetleri okuduğu zaman ağlıyor, hayatını değiştiriyor. Belki de her şeyini ortaya koyuyor, canını ortaya koyuyor. Yani demek ki burada nasıl ki yemeğin faydalı olması için midenin sağlam olması, hazım sisteminin sağlam olması lazım. Olduğu gibi ayetlerin de faydalı olması için kalbin sağlam olması lazım yani. Yani kalbin ıslah edilmiş olması lazım. Yoksa o kalbe giden o ayetler, o hadisler fayda etmediği gibi bir de kusuyor adam. Daha beter küfrünü arttırıyor, alay ediyor mesela. O halde seyir ilallah'a başlangıç, doğru bir başlangıç kalp üzerinde durmakla olur. Yani kalbin ıslahı gerçekleşecek ki ondan sonra bu ayetler, bu hadisler ona fayda versin. Peki kalp diyoruz da fikir ihmal mi edilecek? Hayır, itikat ve fikir elbette ki düzeltilecek. Ama mesela adama fikir veriyorsun yahut da işte fikir derken itikat yani. İtikadı anlatıyorsun yani la ilahe illallah'a gel diyorsun, kabul etmiyor. Neden? Çünkü kalp arızalı. Yani sonuçta yine yani kalbin ıslahı gerekiyor. Ama kalp ıslahı yapılırken bir taraftan fikir ıslahı, itikat ıslahı da yapılması lazım. Yoksa zaten kalp ıslah olmaz. Bir insan şirk içerisindeyken, itikadı bozukken veya yanlış fikirler sahibiyken zaten bu insanın kalbi ıslah edilemez. İstediği kadar Kur'an okusun, kitap okusun, namaz kılsın, zikretsin. Bu mümkün olmayacaktır. Şimdi mesela bugünkü Müslüman bakıyoruz sahabi gibi din mevzuunda girişken değil, cesur değil. Mesela sahabi iman ediyor, ondan sonra diyor mesela gidiyor Mekke'nin ortasına bağırıyor. Diyor ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ölümü göze alıyor. Mesela hayatını ortaya koyuyor. 5 dakika evvel iman etmiş, 5 dakika sonra hayatını ortaya koyuyor. Bunun birçok sebepleri var. Peygamberimizin yüksek maneviyatı, o günkü insanların dünya perest olamamış olması, ortam müsait değil, şartlar müsait değil, çok fazla dünya namına bir şey yok zaten. O yüzden dünya perest olamayınca da direkt ahiret perest olabiliyor yani. Allah'ı sevebiliyor. Çünkü dünyası yok zaten yani. Bugünkü insanın dünyası çok. Eşya çok. Zevk sefa çok. O yüzden bunlar da birer sebep. Ama bir de işte imana ulaşmadan okumak. Bu da bir sebep. Sahabe imana ulaşıyor sonra Kur'an okuyor. Önce gel la ilahe illallah de deniyor, düşünüyor, bakıyor hakikaten doğru. Ondan sonra tamam diyor, la ilahe illallah diyor. Ondan sonra Kur'an okuyor. Yani önce Kur'an okumuş, araştırmalar yapmış, kafa yormuş falan, ondan sonra iman etmiş olan pek yok. Hatta zaten Kur'an zaten gelmemişti ki değil mi yani? Birkaç ayet gelmişti sadece. O birkaç ayetle iman edenler azdır yani aslında. Yani aslında kalbine önce Allah ilham ediyor. O da düşünüyor. Ondan sonra hazır hale geliyor kalbi. İman ediyor. Ondan sonra Kur'an okumaya başlıyor. Bugün ise tersine yapılıyor. Yani kalbe iman verilmeden ele Kur'an veriliyor yani. O yüzden hafızlık kurslarında bir şey çıkmıyor yani. Hafızlar, imamlar, Kur'an okuyanlar, hiç böyle bakıyorsun içinde istisnalar varsa da ekseriyeti öyle ne bir dava şuuru ne bir Allah için fedakarlık, hiçbir şey göremiyorsun yani. Bütün Kur'an ve sünnette biz kalbin önemine ait birçok ayet ve hadisler buluyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim daima kalbe hitap ediyor. Biz daha evvel de bu konuya temas ettik. Bazı kalplerin katı olduğunu, bazı kalplerin kilitli olduğunu, bazı kalplerin marazlı olduğunu. Kur'an-ı Kerim böyle çeşitli ayetlerde bu konuya temas ediyor ve hep kalbe hitap ediyor. İnsanın hayatına ya kalbi hükmedecek ya da kalbine başka şeyler hükmedecek. Nefsi hükmedecek. Yani kalbi eğer hayatına hükmederse sırat-ı müstakim üzere gidecek. Aksi halde başka şeyler kalbine hükmederse, kadın, mal, mülk, makam vesaire, o durumda da hayatını zehir edecek, ahiretini de kaybedecek. İşte Kur'an-ı Kerim bize kalbinizi kendinize hakim kılın demiş oluyor yani. İsa Aleyhisselam da diyor ya hani, kalbinizi Allah'a verin. Allah'a kalbinizi verin ya da. Yani gerisi sizin olsun. Kalp Allah'a ait olsun, gerisi sizin olsun. Yani en çok sevdiğin şey Allah olsun, gerisi senin olsun. Yani. Birisi rüyasında ehli cenneti görmüş. Ve onların kapıda beklediğini, kapıya doluştuklarını ve birisini beklediklerini görmüş. Ehli cennet, cennetin kapısında bekliyorlar. Diyor ki onlara rüyayı gören kişi, kimi bekliyorsunuz? Siz zaten ehli cennetsiniz. Sizden daha üstünleri mi var ki yani? Kimi bekliyorsunuz? Kapıda böyle karşılamak için. Diyorlar ki, Eykeli Kara Cariye'yi, Şavane Hatun'u bekliyoruz. Biraz sonra o hatun içeriye uçarak giriyor cennete. Ve aşağıdakilere bakıyor, tebessüm ediyor. Ve diyor ki, kalbinizden hüznü eksik etmeyin. Hüznü eksik etmeyin. Yani daima hem Müslümanların durumundan dolayı hüzünlü olun, hem de günahlarınızdan dolayı hüzünlü olun. Olur ki cehenneme girerim diye korku içerisinde olun, hüzünlü olun. Hüznü eksik etmeyin bir. İkincisi de Allah'ı her şeyin önünde tutun. Allah'ın önüne hiçbir şeyi geçirmeyin. Kalbinizde Allah'tan daha fazla yer etmiş olan bir şey kalmasın. Bu ikisini yapın, gerisinden korkmayın diyor. Yani hep hüzünlüsün ve hem de kalbinde Allah'tan daha çok yer verdiğin bir şey yok. Böyle olunca yani sonuçta o da kalbe hitap ediyor. Hüzün de kalptedir. Allah'ın birinci makamda olmasında yeri yine kalptir. O halde kalbin ıslahı insanın kurtuluşu için şarttır. Allah Resulü buyuruyor ki istefti kalbek ve lev eftekel muftun. Kalbine danış, kalbinden fetva iste, sana hocalar fetva verse bile, müftüler sana fetva verse bile, sen kalbinden fetvayı iste. Şimdi mesela diyelim ki bir kız okula gidecek, başını açacak. Mesela bir hocaya sordu. Şimdi bu hadiste peygamberimiz ne anlatmaya çalışıyor? Kalp doğruyu söyler demek istiyor. İcabını hoca yanlış konuşabilir. İçtihadında hata edebilir. Bilgisi eksik olabilir, her neyse. Ama diyor kalp doğruyu söyler. Sen kalbine bir danış diyor evvela. Mesela kız okula gidecek, başımı açabilir miyim, açamaz mıyım, caiz mi değil mi diye mesela merak etti. Gitti bir hocaya sordu. Hoca da dedi ki caiz caiz, ilim farzdır dedi. İlim farzdır kızım dedi. Yani ilim öğrenmen için caiz olur dedi. Şimdi ben bu kıza soruyorum. Daha doğrusu söylüyorum. Diyorum ki sen şimdi boş ver hocayı. Hele sen şu kalbine bir danış. Hoca hata etmez değil yani. Sen bir kalbine bir danış. Şimdi mesela sen erkeklerin yanında başını açabiliyor musun? Elin varıyor mu? Vicdanın cız etmiyor mu? Hele sen bana onu söyle. Bir örtülü kadın mesela. Ben bir erkeğim. Ben diz kapağımı yani aç deseler açamam. Vicdanım kaldırmaz. Şimdi boş ver fetvayı hele. Hele sen bana onu söyle. Erkeğin yanında başörtünü çıkarırken böyle cız etmiyor mu? Demek ki yanlış bir şey bu. Demek ki o fetva da yanlış. Bir kere ilim, hangi ilim farz? Sen farz olan ilimleri tahsil etmemişsin. Farz aynı ilimler dediğimiz ilimleri. Sen tahsil etmemişsin. Sen farz-ı kifaye ilimleri mi kendine farz görüyorsun? Matematiği, fiziği mi kendine farz görüyorsun? Zaten o işi bilen bir sürü insan var. Sana ihtiyaç da yok. Zaten işsizlik var memlekette. Sana ihtiyaç yok yani. Kalbine danış diyor Peygamberimiz. Burada Allah Resulü yani kalbin doğruyu söyleyeceğine işaret ediyor. Mesela bir hoca efendi de şöyle fetva veriyor. Diyor ki eğer kız diyor talebe böyle bunalıma girerse, işte okula gidemediği için bunalımlar geçirirse, böyle morali çok bozuk olursa, şöyle olursa, böyle olursa o zaman başını açabilir. Bunu duyan bir kız, "Hah, aradığım fetvayı buldum. Zaten ben de bunalım geçiriyorum. Çok mahvoluyorum falan." der. Bu fetvaya uymak ister. Ama sen boş ver fetvayı. Kalbine bir danışsana. Sen başını örtüp de gidemediğin zaman okula, okulu bırakmak zorunda kaldığında kaldıramayacağın bir yükün altına mı girmiş oluyorsun? Hayır, kaldırabilirsin. Çok insan da kaldırıyor değil mi? Okula gitmiyor ve kaldırıyor. Kimse de çıldırmıyor yani. Sen demek ki öyle olmak istiyorsun. Bu fetvadan istifade etmek için bunalımlar geçirmek istiyorsun sen. Asıl mesele o. Onun için yani kalbine danış diyor Peygamberimiz. Ben de senin kalbine soruyorum. Söyle, hakikaten de böyle kaldıramayacağın bir şey mi? Mesela Allah için okulu bırakabilmek. Hakikaten kaldırılmaz bir şey mi? Yok, o halde o fetvayı boş ver. Sen kalbine sor. Senin saçının bir telinin görülmesi caiz mi? Değil. Sen nasıl açabiliyorsun? Kalbine sor. Kalp önemli. Şimdi İslami terbiyede ya da işte bu seyir ilallah'ta ilerlerken Allah'a doğru seyri gerçekleştirebilmek için kişi evvela yani ilim, zikir ve cihat dedik. Bir taraftan ilim tahsil edecek, bir taraftan da zikrini yapacak, bir taraftan da mücadelesini yapacak. Hepsini bir arada yapacak. Bu zikir nasıl yapılacak? Evvela nereden başlanacak? Evvela tövbe istiğfar ile başlanacak. Yani bu zikrin birinci basamağında tövbe istiğfar edecek. Allah Resulü istiğfara devam edenin sıkıntılarını Allah giderir diyor. Ayşe annemizden bir rivayette diyor ki insan bazen sıkıntı içine girer, sebebini bulamaz. Mesela kalbi sıkıntılı olur, anlayamaz. Ya ne oldu acaba yani? İnsanlar böyle zamanlarda bir caiz olmayan bir görüşe kapılıyorlar. Uğursuzluk gibi bir şey hissediyorlar. Halbuki böyle bir şey İslam'da yok. Ya da mesela acaba bir akrabamın başına bir şey mi geldi ki bir sıkıntı var kalbimde bugün diyorlar. Anlamaları ve düşünmeleri gereken noktayı düşünmüyorlar. Halbuki Ayşe annemizden gelen rivayette diyor ki insan günaha girer ise, tevbe etmezse ondan dolayı sıkıntı duyar. Oysa başka sebepler arıyor. Yani bir günaha girdim herhalde, tevbe de etmedim herhalde, ondan dolayı böyle sıkıntı içerisindeyim diyeceğine böyle söylüyor. Efendimiz buyuruyor ki sıkıntısını gidermek istiyorsa, yani tevbe istiğfar edenin Allah sıkıntılarını giderir. Yani demek ki tevbe istiğfar sıkıntıları gidermek için şarttır. O halde mesela günde diyelim 100 defa estağfirullah ve etubu ileyh demek ya da buna benzer bir şekilde tevbe istiğfar etmek lazımdır. Ve Allah böyle yapan hem darlıktan kurtarır ve ummadığı yerden de rızıklandırır. Demek ki tevbe istiğfar bir insanın sıkıntısını gideriyor. Manevi sıkıntıyı. İki, darlıktan kurtarıyor. İşte o da bir sıkıntıdır. Üç, rızkını genişletiyor. Rızkın darlığı da bir sıkıntıdır. Demek ki her türlü sıkıntıyı, gerek psikolojik, gerekse maddi sıkıntıları gideriyor tevbe istiğfarın. Demek ki böyle bir özelliği varmış yani. Yani istiğfar etmeden insanın bunlardan kurtulması mümkün değil. Peki bunu kaç bin defa yapacak, yani istiğfarı kaç bin defa yapacak? Böyle bir şey, böyle bir kural yok. Kaç bin defa olacak? Yani kişinin durumuna göre bazı kişiler hızlı mesafe alır. Yani mesela diyelim ki ilim sahibi olmak için kaç kitap okumak lazım? Yani bunun bir kuralı yok. Yani bir insan var ki mesela 100 tane kitap okur, 10 bin kitap okumuş kadar nasiplenir. Çünkü çok iyi okuyor, tekrar tekrar okuyor, iyi anlıyor, düşünüyor, hazmediyor, ezberliyor. Öbürü okuyup okuyup geçiyor. Hiçbir şey aklına kalmıyor. Yani şimdi bu 10 bin kitap okusa ne olur, 20 bin kitap okusa ne olur? Yani bu 100 kitap okuyan onu cebinden çıkarır yani. Aynı onun gibi şimdi herkesin bir durumu var yani. Mesela bir insan var ki tövbe istiğfar ederken estağfirullah ve etubu ileyh derken bir defa diyor ama öbürünü 100 defasına bedel olabilir. Onun için belli bir sayısı yok. Ama bu işin başlangıcında istiğfar ile başlanılması lazım. Ve eğer kişide artık o bir huy haline geliyorsa, istiğfar etmek, hemen tövbe etmek, bu hale gelmişse insan tamamdır, hedefine ulaşmıştır. Artık tövbe istiğfar etmek kendisine çok zor gelmiyor. Ve mesela bir hata etti mi, ısrar etmiyor hatasında, hemen estağfurullah diyor. Demek ki artık alışmış. Demek artık onu vücut kabullenmiş. Bu noktaya gelmesi hedeftir. Yoksa 10 bin defa, 50 bin defa, 100 bin defa diyor. Ondan sonra bir gün bir hata ettiğinde, hata ettin denildiği zaman ısrar ediyor. Hayır diyor, inat ediyor. Vallahi sen 50 bin defayı boşuna söylemişsin. Yani maksat neydi? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah derken. Maksat neydi? Tevbeye alışmak. Hata ettim hemen dönmek. E sen dönmüyorsun ki. O zaman seninkisi bir papağan gibi tekrar etmekten başka bir şey değil. Onun gayesi oydu. Tövbe edip, yani hemen hata eder etmez tövbe edecek bir insan ahlakı kazanmak. O olmuyorsa 50 bin defa desen ne olur? O halde demek ki mesela bir insan belki 1000 defa da bu noktaya gelir. Diyelim mesela 3 günde 5 günde belki bu noktaya gelir. Öbür insan belki 3-5 yılda gelemez. O halde bunun bir sınırı yok yani. Şu kadar yıl, bu kadar zaman, bu kadar 1000 defa söylenecek gibi bir kural koyamıyoruz yani. Bu istiğfarın etkileri kişinin üzerinde görülmeye başlarsa, artık kişi rahat rahat istiğfar ediyor, hatasını hemen anlayınca tövbe ediyor. Ondan sonra Allah Resulüne salatü selam getirmeye başlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain gibi buna benzer bir cümle ile peygamberimize salatü selam getirir. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki bana bir defa salat getirene Allah 10 defa salat getirir. Hatta Allah bile peygamberine salat getiriyor. Demin okuduğum ayette İnna Allaha ve melaiketehu yusallun alen nebi. Allah ve melekler peygambere salat ederler. Allah'ın salatı tabii ki Allah'ın salatı merhameti ve affetmesi manasındadır. Bizim salat etmemiz ise peygamberimiz için dua etmektir. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dediğimiz zaman yani ya Rab peygamberimize salat et diye Allah'tan bunu istiyoruz. Yani ya Rabbi sen zaten salat ediyorsun. Biz de yani onun için dua ediyoruz. Ey Rabbim sen peygamberine salat et, ona merhamet et, onun derecesini yükselt. Şimdi kul yani ümmetten birisi bunu yaptığı zaman peygamberi için, ümmetin lideri olan peygamber için bu duada bulunduğu zaman Allah'ın da hoşuna gidiyor. Çünkü Allah onu peygamber yapmış. Allah'ın hoşuna gitmesinin sebebi bu. Benim gönderdiğim bir peygambere, bir lidere bu dua ediyor. Demek ki beni de seviyor ki onun için dua ediyor. Allah ona 10 salat ediyor o zaman. Sen peygambere bir salat ediyorsun. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diyorsun. Allah sana 10 defa salat ediyor. Affettim seni kulum diyor bazı günahlarını. Sana her sevene sevap veriyor. Buna insan yani devam eder. Bunun etkisi üzerinde görülünceye kadar. Artık mesela peygamber sevgisi. Bunun etkisi demek bu demek yani. Mesela daima Allah Resulü'nü hatırlamak, ona karşı bir muhabbet. Hatta belki mesela rüyasında görme gibi bir takım haller. Böyle peygamber sevgisi, onu arzulama. Öyle riyakarane değil. Şiirlerde söylendiği gibi numaradan değil. Ya Resulallah ah seni bir görseydim. Ya Resulallah ah bir gelseydin. Sofralarımıza sana bir tabak ayırmıştık. Onu da bir görseydin. Kim tabak ayırmış ya sofrasında? Yalancılığın lüzumu yok ya. Edebiyat parçalamanın alemi yok be. Hanginizin sofrasında peygamber için tabak ayrılmış? Bırak bizim sofralarını. Hadi diyelim ki biz günahkarız. Hazret Ebu Bekirlerin, Ömerlerin sofrasında peygamberimizin ölümünden sonra hatta hayattayken ona bir tabak ayrılmış mıydı? Edebiyat parçalama efendi. Edebiyat parçalama adamın asabını da bozma. Bu samimiyetsizliktir. Dinde samimiyetsizlik olmaz. Nasıl ki laubalilik caiz değil, bu da caiz değil. Sahabenin bile sofrasında peygamber için bir tabak yoktu be. Hem hayattayken gene yoktu. Sen peygamberi seviyor musun gerçekten? Peygambere ittiba, salatu selam getirmek, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Bundan maksat nedir? Peygambere uymayı öğrenmek. Peygamber sevgisi ve peygambere ittiba. İnsan eğer peygamber sevgisi kalbinde oluştuysa ve peygamberin bütün sünnetlerine uyma anlayışı, sevgisi, sünnetlere bağlı kalma, peygamberi gibi mücadele etme, o oluştuysa tamam. Maksat hasıl oldu. Yani tamam derken bıraksın demek istemiyorum. Yani o kademeyi geçti manasında. Yoksa her zaman bunu yapmak lazım da. Hani o kademeyi geçtikten sonra ne yapacak? Bu sefer la ilahe illallah demeye başlayacak. Yani önce istiğfar, sonra Allahümme salli ala seyyidine Muhammed, sonra la ilahe illallah. Çünkü la ilahe illallah imanı tazeler. Ondan sonra Kur'an okumaya başlayacak ve manası üzerinde tefekkür edecek. Hani sahabi ne demişti? Önce iman, sonra Kur'an. İşte o. Bunlarla bu gerçekleşiyor. Tefekkür, tezekkür. İstiğfar, salatu selam, tevhid, la ilahe illallah. Bunlar yapınca iman kalbe yavaş yavaş giriyor, giriyor, giriyor. Zevk almaya başlıyor, hoşuna gidiyor. Ondan sonra Kur'an okumaya başlıyor. O zaman lezzet alıyor Kur'an'dan. Böyle bir adamın okuyuşuyla bu noktaya gelmemiş kupkuru bir Kur'an okuma aynı olur mu? Aynı lezzet olur mu? Böyle bir insan okuyuşunda bir lezzet olur ki nasıl olur? Tad alır. Allah'ı zikretmiş. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demiş. Kainat kitabını okumuş. Tefekkür etmiş. Sonra zikretmiş. Tezekkür etmiş. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demiş. La ilahe illallah demiş. Ondan sonra açmış Allah'ın kitabını okuyor. Bu adam bambaşka okur. Okumadan okumaya fark var. İşte o zaman o gerçekleşiyor. Önce iman sonra Kur'an. O gerçekleşiyor işte. Defalarca Kur'an hatmeder. Ondan sonra da bu sabah akşam zikirleri dediğimiz zikirler var ya, hani biz bastırmıştık. Bu zikirler gibi zikirleri illa da o şart değil, onun gibi hadislerle, sahih hadislerle bize gelmiş olan zikir çeşitlerini yapar. Bunlarla mesafe kat eder. Yani her gün mesela bunlardan işte diyelim ki estağfurullah 100 defa, la ilahe illallah 100 defa, sabah akşam zikirleri, her gün Kur'an okuma, böyle kademe kademe, mesela her gün yarım cüz veya bir cüz Kur'an okur. Bu şekilde tabi okuduklarına kafa yorar. Böyle olunca insan Allah'a doğru yürüyüş gerçekleştirir. Yani amel lazım. Bunlar bir amel değil mi? Lafla olmuyor, felsefeyle olmuyor. Amel lazım. Tefekkür, tezekkür, zikrullah, Kur'an okuma. Bunlarla demek ki evet iman amel değildir ama amel imanı kuvvetlendiriyor. Amel imana ulaşmakta faydalı oluyor. Her zaman amel imanı göstermez. Fakat amel imanın kalbe girmesinde faydalı oluyor. Yani Allah oturduğun yerde böyle sırf düşünerek hemen iman da vermiyor insana. Biraz da amel yap diyor. Sırf düşün, düşün, düşün, düşün. Ne olacaksın? Sen filozof mu olmak istiyorsun? İyi bir Müslüman mı? Tefekkür tamam. Da bir de amel de lazım. Yoksa hem denge bozulabilir. Denge bozulur. Sırf tefekkür, amelsiz tefekkür dengeyi de bozar. Hem de tembelleştirir. Tembelle de Allah kolay kolay o imanı da vermez. Yani amel imana ulaşmakta faydalı oluyor ve Allah hareket istiyor. Allah tembellik istemiyor. İmanı verirken bile hareket et diyor. Allah'a zikret, bir şeyler yap. Sırf böyle durma. Ya Rabbi bana iman ver deme. Bir şeyler yap. O zaman ulaşacaksın diyor yani. Allah yani amel istiyor, hareket istiyor. Yani cihat da içindedir. Zikrullah da içindedir. Namaz da bir ameldir, cihat da bir ameldir. Hepsinin ayrı ayrı faydaları olacaktır tabii ki. Bunlardan sonra artı teheccüd namazları. Diğer sünnetler, sünnet namazları yani. Duha namazı gibi falan. Bunlar yapılır. Ve bunlar insanın kalbini selamete erdirir Allah'ın izniyle. Ve son noktalara geldiği zaman biraz daha uzman birisinin elinde yetişmesi gerekir. Yani o merhaleleri kat ettikçe belki ilk merhalelerde çok fazla üstad lazım olmaz ama sonrasında sapmamak için, doğru istikamette gidebilmek için işin inceliklerine doğru yaklaştığı zaman artık hocasız olmaz. İbn-i Ata diyor ki, olgunlaştırıcı bir başlangıcı olmayanların nurlu akıbeti de olmaz. Yani başlangıç bir kere insanı olgunlaştıracak bir başlangıç olmalı. Başlangıç neydi? Kalbin ıslahı. Kalbe imanın girmesi için bir kere kalbin temizlenmesi, maddeden, dünya sevgisinden kalbin temizlenmesi, ondan sonra tefekkür ile bu kalbe imanın girmesi, zikrullah ile kalbe imanın girmesi, bu yol yoldur. Bu yolla insan olgunlaşır. Bu yolu seçmemiş de başka bir yol seçmişse bunun nurlu bir akıbeti olmaz diyor. Çünkü başlangıcı bir kere yanlış. Başlangıcı, yani girdiğin mesela yol ayrımı, yani girdiğin yol yanlış. Tabii ki bu hedefine varmayacak. Yani bir kere orada isabet etmek lazım. Başta isabet etmek lazım. Mesela bu gibi zikrullah yaparken acaba kaç bin defa, yani 70 bin diyenler olmuş. Daha bunun bir delili yok. Alakasız şeyler, yani delil diye ortaya konulmuş. Alakası yok. Delil yok yani bu hususta. 70 bin mi, 10 bin mi, 1000 mi? Burada şunu söyleyebiliriz. Herkesin durumu farklıdır. Bir talebe mesela bir dersi yarım saatte anlar, bir talebe 5 saatte anlar. Herkesin durumu farklıdır. O yüzden herkese göre, herkes için geçerli genel bir kural konulmaz. Ve bir de Allah, Allah, Allah, Allah diyerek zikir var mıdır? Şimdi la ilahe illallah var. Hadislerde geçiyor zaten. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed, subhanallah. Bunlar bir manası var. Cümledir. Mesela tek kelime subhanallah ama bir manası var. Yani ama Allah'ın bir manası yok öyle tek başına. Allah, tamam Allah. Allah ilah demek. Tamam son, yani mesela Allah ekber desen bir manası olur. Allah en büyüktür. Ama Allah ne yani tek başına? O yüzden mesela İmam İbn Teymiye bunu kabul etmez. Böyle zikir yok diyor. Ama ehli tarik bunu yapar. Ve bundan istifade ederler. Onlar şöyle diyorlar. Evet diyorlar, bir manası belki olmayabilir. Subhanallah gibi, la ilahe illallah gibi bir manası yok. Tamam, fakat biz mesela ya Rahman dediğimizde, ya Allahu ya Rahman dediğimizde, mesela biz Allah'ın Rahman ismini anıyoruz, onu hatırlıyoruz. Diğerlerini hatırlamıyoruz. Mesela ya Rahim dediğimizde Rahim'i hatırlıyoruz. Mesela ya Rezzak dediğimizde Allah'ın rızık verdiğini hatırlıyoruz. Ya Semi, ya Basir, ya Kabir, neyse manası onu hatırlıyoruz. Diğerlerini hatırlamıyoruz, hatırlatmıyor. Ya Alim dediğin zaman Allah'ın her şeyi bildiğini hatırlıyorsun. Mesela Allah'ın her şeyi gördüğünü hatırlamıyorsun. Ya da işte ne bileyim ben, mesela Allah'ın kudretini hatırlamıyorsun. Mesela Allah'ın kafirlerden intikam aldığını, El-Muntakim ismini hatırlatmıyor sana. Mesela Rahman. O yüzden diyorlar tasavvufçular, yine de Allah lazımdır diyorlar. Ama Allah dedim hepsini hatırlıyorsun. Allah hem Rahman, hem Rahim, hem Semi, hem Basir, hem Habir. Hepsini hatırlatıyor. Allah dedin mi hepsi içine giriyor. Allah'ın tüm sıfatlarını hatırlatıyor sana. O yüzden lazımdır diyorlar. Bence de bir zararı yok. Her ne kadar İbn-i Teymiye, yani hadislerde böyle bir şey gelmemiştir dese de, hadislerde evet gelmemiş de olsa, hadislerde bunu men eden bir şey de hatırlamıyoruz yani. Bunu yapmayın diyen bir şey de hatırlamıyoruz. Ben tam tersine Kur'an'da buna dair bir delil hatırlıyorum. Hadislerde olmasa da Sebbihisme Rabbikel A'la buyuruyor. Rabbinin yüce adını tesbih et. Rabbin yüce adı. Demek Allah'ın adı yücedir. Demek Allah'ın adı söylenebilir. Tesbih et diyor çünkü. Sebbih diyor. Rabbinin adını tesbih et. O halde Allah'ın isimlerinden, kainatın sahibinin bir ismi Yani daha doğrusu özel isim Allah değil midir? Öbürler sıfattır. Rahman da öyledir diye bir görüş vardır da. Mesela diyelim ki diğerler Semi, Basir, Habir, Alim, bunlar sıfatıdır Allah'ın. Asıl özel ismi Allah'tır. Kur'an'da Allah'ın yüce adını, tabii ki bu özel isimdir öncelikle, tesbih et diyor. O halde Allah, Allah demenin bir zararını ben bilmiyorum. Bir zararı yok, faydası da vardır. Hakikaten insan mesela Subhanallah dediği zaman Allah'ın eksiksiz olduğunu hatırlıyor. Subhan demek bu demek çünkü. Allah'ın hiçbir eksik sıfatı yok, onu hatırlıyor. La ilahe illallah dediği zaman Allah'tan başka bir ilah yok, onu hatırlıyor. Ama Allah'ın tamamını hatırlayamıyor. O onu vermiyor o sırada. O yüzden eğer tasavvufçular mesela Allah da demeliyiz demişlerse, ki demişler, bence de bunun bir zararı yok. Ben de bunun faydasını gördüm yani. İnsan yani mesela Subhanallah dediği zaman şeyine, kalbine gelmeyen duygular Allah dediği zaman geliyor. Onun için bunda da bir zarar yok. Bir mahsuru yok. Anın vacibi diye bir tabir var. Ona da temas edip konuyu bitirelim. Anın vacibi nedir? Yani o anda sana farz olan şey. Mesela diyelim ki bir adam yeni Müslüman oldu. Namaz vakti girdi. Mesela o anda hemen namaz kılması gerek. Onun için o anda yapması gereken şey, anın vacibi odur. Mesela diyelim ki namaz kılıyorsun. Çocuk balkondan düşmek üzere. Fark ettin. O anda namazı kılman mı farzdır, anın vacibi, o anda yapman gereken namaz mıdır, yoksa çocuğun kurtuluşu için atlaman mıdır? Namazı bozup çocuğu kurtarmak mı? O anda namaz kılmaya devam edersen, çocuk da aşağıya düşerse günahkar olursun. Demek ki o anda anın vacibi çocuğun kurtuluşu için çocuğu tutmaktır. İşte peki bugün anın vacibi nedir? Müslümanların kurtuluşu için çalışmaktır. Ve bu ferdi çalışmalarla olabilecek bir şey de değildir. Ben diyorum ki bugün anın vacibi Müslümanların kurtuluşu için planlı projeli cemaat halinde çalışmaktır. Aksi halde anın vacibi gerçekleştirilmiş olamaz. Çünkü Müslümanların kurtuluşu ferdi çalışmalarla olamaz. Müslümanların kurtuluşu ancak cemaat halinde planlı, projeli, adam akıllı faaliyetlerle olabilir. Ve bugün budur farz olan, anın vacibi olan budur. Anın vacibi bir kenara çekilip zikrullah değildir. Sahabe-i kiram için anın vacibi neydi? Sahabe kitap bile yazmadı. Halbuki dini en iyi bilenler onlar. Ama onlar şuna şöyle bakıyor meseleye. Şu anda diyor anın vacibi dini yaymamız. Yaymamız. Peygamberimiz zamanında bile bakın, düşünün ki Medine'deki hayatı peygamberimizin toplam 9-10 sene. Yani o 8-10 sene içerisinde bütün Arabistan yarımadası fethedildi. Türkiye'nin 5-10 katıdır. Bakın haritaya, göreceksiniz. Bu kadar büyük bir alan fethedildi. Çünkü onlar anın vacibi olarak dini yaymayı gördüler. Şu anda dini yaymak anın vacibidir dediler ve gece gündüz çalıştılar, oturup da kitap yazacağım ben demediler. Ama cihada giderken Allah'a da zikrediyorlardı. Şimdi ne yapılıyor? Bir kenara çekilip Allah zikrediliyor. Sahabe zikrediyordu ama cihada giderken zikrediyordu. Mesela buradan kalkarsın diyelim ki bir mahalleye sohbete gideceksin. Niçin gidiyorsun? Allah rızası için herhalde, başka ne için? Giderken de Allah'ı zikrederek gidersin. Sahabe de böyle yapıyor. Mesela İslam ordusu Ürdün taraflarına doğru geldiğinde, sahabe döneminde yani, Şam'a doğru, yani böyle Suriye topraklarına girmiş ya, ilerliyor. Bir papaz iki tane Hristiyan Arap casusunu ayarlıyor. Diyor ki gidin bakın bakalım bu Müslümanlar diyor nasıl insanlar. Bana bilgi getirin diyor. Arap mısınız diyor. Evet Arabız diyorlar. Arapça biliyorlar. Ve nesiniz diyor. Hristiyan mısınız? Evet Hristiyanız diyorlar. O zaman onları görevlendiriyor. Diyor gidin bakın bakayım bunlar nasıl insanlar. Gitmişler ve gelmişler. Demiş ki ne gördünüz? Nasıl insanlar bunlar? Bu casuslar diyor ki bunlar diyor az yiyorlar. Çok ibadet ediyorlar. Çok Kur'an okuyorlar. O kadar okuyorlar ki bunların yanında konuşamazsın bile Kur'an gürültüsünden ya da Kur'an'ın uğultusundan diyelim. Gürültü kelimesi yanlış oldu. Kur'an için gürültü kelimesi kullanılmaz. Uğultu, Kur'an'ın uğultusundan diyor, konuşamazsın bile yandaki bir adamla. Sesini ona işittiremezsin. Hep Kur'an okurlar. İyi ata binerler, iyi ok kullanırlar, iyi kılıç kullanıyorlar, az yemek yiyorlar, çok ibadet ediyorlar. Geceleyin kalkıp sabaha kadar namaz kılıyorlar, Kur'an okuyorlar diyor. Ve o kadar okuyorlar ki birine sesini işittiremiyorsun Kur'an sesinden. Bunlar fethetmişler bütün memleketleri. Yani böyle bir kenara oturmuş Allah Allah dememişler. Cihada gitmişler ama cihatta da Allah'ı zikretmişler. Benzin almışlar sürekli. İşte doğru olan zikrullah böyle olanıdır. Yani zikrullah'tan maksat neydi? Gıdaydı. Allah'a yaklaşmak ve bir de benzin almak. Seninki o zaman sırf zikir için zikir olmuş oluyor. Sen benzin almak için yapmıyorsun. Çünkü zaten senin benzine ihtiyacın yok. Çünkü sen zaten faaliyet yapmıyorsun ki. Yani efendi sen mesela bir yere gitmeyeceksen arabana niye benzin koyarsın ki? İnsan bir yere gidecekse arabasına benzin alır. Zikrullah bir benzindir. Sen benzin alıyorsun. Peki sen bu benzin ne yapacaksın? Hiçbir şey yaptığın yok. Allah için cihad edeceksen bu benzin sana lazım. Demek ki bugün anın vacibi olarak bunu görebiliriz yani cihat ama cemaat halinde ümmetin kurtuluşu için faaliyet ve dolayısıyla burada şunu da belirteyim, bugün anın vacibi ümmetin kurtuluşu için gerçek güce ulaşmaktır, gerçek güç, yalancı güçler değil. Mesela diyelim ki hükümet oluyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsan eğer, bu gerçek bir güç değil ve ümmetin kurtuluşunu sağlamaz. Bugün anın vacibi ümmetin kurtuluşunu sağlayacak gerçek güce ulaşmaktır. Sahte güçler değil. Mesela veya ferdi çalışmalar. Ferdi çalışmalar. Bunlar ümmet kurtulur mu? Hangi aklı selim adam ferdi çalışmayla herkes tek başına bir yere varacağını İddia edebilir. Hangi akıllı insan bunu söyleyebilir? Bir kere insanlar bir şey yapar mı? Tek başına kalan bir insan bir kere tembelleşir. Sen ne dersen de. Bütün gücün ortaya koymaz. Yüz yapacağına bir yapar. Yüz yapabilecek bir insanken bir yapar. Çünkü tek başına olunca insan isteksiz olur. Dolayısıyla bugünün anın vacibi büyük güce, gerçek güce, ümmetin kurtuluşu için gerçek güce ulaşmaktır. Sahte güçlerin peşinden gitmemek, bir de böyle ferdi çalışma yapmamak. Çünkü ferdi çalışma sonuçta gerçek güce ulaştırmıyor ki. Anın vacibi anlatmak değil, anın vacibi gerçek güce ulaşmak. Sahte güçler peşinden koşuyor bugün Müslümanlar. Yahut da ferdi çalışmalar yapıyor. Peki mümkün mü yani ferdiyetçi bir mantıkla herkese ben işte anlattım, sen de git anlatırsan anlat. Yani ne bir teşkilat, ne bir plan proje, hiçbir şey yok. İşte ben sana anlattım, sen de git bir yerde anlat. Kimse anlatmaz. 100 kişiye anlatırsın, içinden bir tanesi ya anlatır ya anlatmaz. Ama sen onları bir araya getirsen, doğru düzgün planlasan, güzel bir proje ortaya koysan belki 100'ü de çalışacak. Kitlenin gücünü arkana almış olacaksın. Bir kişi ne yapsın ki? İsteksizleşiyor, o zaman kimse bir şey yapmıyor. Yani anın vacibini bugün böyle anlamak icap eder. Başka türlü ümmetin kurtuluşu mümkün değildir. Ümmetin kurtuluşu için ne lazımsa işte anın vacibi odur.